Ayrım 18. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 296. Diktatörler de ölür. Hayat herkes için kısadır. Yalan dünya işte ne olacak? Sıradan insanlar yaşam felsefesini çevirirler en gündelik deyişleri. 3 günlük dünya. Bugün var, yarın yokuz. Yarın ne olacağız belli mi ki? Ve bir şarkının notalarında çırpınır kanatları, çaresiz göçmen kuşlarının. Değer mi hiç? Değer mi? Göçmen kuşlarıyız hepimiz, evet. Yalnız tepemizde kanat çırpanlar da değildir. Belirsiz bir yerden gelip sonra sonsuz bir ufukta kaybolanlar. Hepimiz şu yalan dünyanın göçmen kuşlarıyız ki ne geldiğimiz yer bellidir ne gideceğimiz. Sadece bir ömür konaklarız olduğumuz yerde o kadar. Daha neler söylenir kim bilir hayata ve ölüme dair. Lakin sadece sıradan insanlar farkındadır ömür dediğin çalar saatin. Çalar saat işte. Kurulduğu yere kadar çalışacaktır, sonrası yok. Oysa bütün dünyayı kendi ihtiraslarının zembereğinde kuranlar ve kurgulayanlar ki unuturlar fani bir ömrün tahtında oturduklarını. Ne zaman Nazi İmparatorluğu'nun yükselişi ve çöküşüne dair bir film seyretsem ekranda, hep aynı soruyu sormak isterim toplama kamplarının kumandanına. Biliyor musun, sen de öleceksin, yaktığın cehennem kadınının narında yanarak. Ve ölüm yalnızca temerküz kamplarında çubuklu pijamalarıyla teslim aldıklarınızın kaderi değildir. Teslim alanlar da teslim olacaktır vakti gelince. Lakin sesimi duyamaz ötekileri yok ettikçe kendilerine dünyada daha uzun bir ömür açtığını zanneden gamalı haşlı her işkence. Bir filmin sanal kahramanı olduğu için işitmez değildir sesimi. Çoktan kül olup gitmiştir o sanal hikayenin hakiki ilham iblisi de. Diktatörler de ölür, evet. Aktaş ardında kara yılanı bulan ölüm, o kaçınılmaz son tıkıldığı hücrede bulur, vurur zalimleri. Zulmettiklerinden daha fazla değildir kendilerine bahşedilmiş ömrün kaderi. Slobodan Milošević hücresinde ölü bulundu. Milošević diktatör müydü? İyi kötü bir parlamento, iyi kötü bir seçim, iyi kötü bir politik liderlik. Lakin başka bir halkın yaşama hakkının yok edilmesine karar verme hakkına sahip bulunduğuna inanmak değil midir en büyük diktatörlük? 11 Temmuz 1995'te mesela, Srebrenica'da, sadece bir noktada, 8 bin Müslüman Bosnalı'nın katliamına karar vermek iradesi, hangi hür nizamın tanıdığı haktır insanoğluna? Milošević, ömrü kadar yaşayıp öldü. 8 bin masum insanın ömrü toplanıp yazılmadı kendi yazgısına. Dahası, kendi halkına da yer açılmadı şu darı dünyada ölenlerin hayatı kadar. Dahası, şimdi kendi halkı da her yıl dönümünde, her 11 Temmuz'da boynunu büküyor vicdan mahkemelerinin divanında ister istemez. Lakin göz yummak da, sessiz kalmak da, bilmezliği yatmak da, ilmiye bir boğum atmak da eşdeğer oluyor işte kimi zaman. İster istemez. Milošević öldü. Ya ötekiler? Bosnalı Sırp lider Radovan Karadžić yaşıyor. Onun askeri şefi Ratko Mladić de öyle. Kaçıyorlar mı? Nereden, kimden ve nereye kadar? Ölüm yalnızca Lahey'de bir cezaevi hücresinde mi bolta atar acaba? Belki de sıradan insanlar olmak kurtaracak dünyayı. Belki de 3 günlük dünya işte diyebilmek arkadaş ıslıklarında. Belki de değer mi hiç diyen bir şarkıdan haberdar olabilmek yalnızca. Son kullanma tarihi. Her şeyin bir son kullanma tarihi vardır. Ve son kullanma tarihi gelen her şey o tarihten sonra kullanılmaz olur. Örneğin, diktatörlüklerin son kullanma tarihi vardır. İktidara ilk koyduğu gün açıkladığı manifestosunun dipnotunda kayda düşülmese de açıklanmamış son kullanma tarihinden herkes haberdardır. Günü gelip tası tarağı toplayacaktır insanlık tarihi külliyatından. Örneğin, terörün ve terörizmin son kullanma tarihi vardır. Gün gelir, işe yaramaz olur bir zamanlar infilakıyla yeri göğü sarsan patlayıcı madde stokları. Teröristin de son kullanma tarihi vardır. Kullananın bilip bir tek kullanılanın haberdar olmadığı. Yıkılmaz sanılan imparatorlukların da son kullanma tarihi vardır, savaş makinelerinin de. Bir zamanlar dünyayı dehşet dengesinin ayakları altında titreten nükleer füzelerin hepsinin markalarının altına son kullanma tarihleri de işlenmişti özenle. Vakti geçene kadar fark eden olmadı. Boşuna korkmuştuk anlaşılan. Ne yazık ki aşkların, sevdaların da son kullanma tarihi vardı. Başlarken bilemezdiniz. Sanırsınız ki ölümsüzdür. Şifreleri çözülse aslında Sevdalı'ya yazılmış ilk mektubun satırları arasında gizlenmiş dururdu o tarih. Lakin kim okuyacak, kim çözecekti ki? Ya da kim çözmek isterdi ki kaçınılmaz bitişin şifrelerini? En sevilen, en dillere düşmüş şarkıların da vardı son kullanma tarihi, en unutulmaz şiirlerinde. Yeşil çimlere kazınmış en görkemli futbol zaferlerinin de. Ve biz bilmeyiz aslında hepsinin kaderine kayıtlı o meşum tarihleri. Asıl bilmediğimiz ve dahi bilmek istemediğimiz meşhur son kullanma tarihinden kaçmak içindir bilinçaltı gerekçemiz. Ömrümüzün son kullanma tarihinden yokken haberimiz, umurumuzda mıdır diktatörler, füzeler ve en görkemli zaferler? Bu yazının son kullanma tarihi de gelip geçecek. Belki okunduktan hemen sonra, belki gün gelip üzerine basıldığı kağıt sararıp solunca. O tarih geçtikten sonra işe yarar mı bir yazı? Faydası olur mu hayatın sırlarını çözmeye? Hiç sanmam. Ne büyük fikirleri, ne insanlığı sarsan ideolojilerin kitaplarını tüketti şu insafsız zaman. Hükmü mü olur hiç fukara bir yazının? Lakin bu yazıda zamana direnmek için filan yazılmadı işte. Buraya kadar olan satırlar sadece dikkat çekmek ve bu yazıyı okutmak içindi. Ve günün tarihini ufacık bir not düşmek için kaleme alınmıştı. Günün tarihinden birkaç satırlık bir haberin altına kırmızı kalemle bir çizik atmak için dikkat çeksin diye. Haber şöyleydi. İstanbul'da son kullanma tarihi geçmiş gıdalar marketlerden toplanarak Diyarbakır'a gönderilecek ve orada yoksul halka dağıtılacak. İşte yazının son kullanma tarihi bu satıra kadardı. Nokta. Babalar ve oğulları. Oğullar kanlı bir baskında ölür ve baba saklandığı delikte oğullarının ölüm haberini alır, o da yetmez. Birkaç gün sonra gazetelerde ve televizyonlarda oğullarının cesetlerini, fotoğraflarını görür, o da yetmez. Yeryüzünde yaşayan insanların, kahir ekseriyetinin yani büyük çoğunluğunun onun oğullarının ölümünü üzülmediğine de şahit olur. Ülkesini işgal eden süper güce karşı çıkan halklar ve insanlar bile oğullarının hazin sonu karşısında sızı duymazlar işlerinde. Geçmişte işlenmiş cinayetleri hatırlayanlar ve iki oğlun ülkenin başında estirdiği Miras 7 Hovarda terörünün görüntülerini hafızalarından hiç çıkarmayanlar için kurşun yaralarıyla delik deşik fotoğrafların başka ne etkisi olabilir ki? Lakin diktatör dahi olsa baba için durum aynı değildir. Yakın tarihi kanla yıkanmış bir toplumun, ölmeyi ve öldürmeyi kanıksamış ikliminde dahi evlat acısı, evlat acısıdır işte. Ve bu acının asıl yaralayıcı darbesi ölümün kendisinden ya da ölümün şeklinden gelmez. Ölümün sebebinden gelir ve o ölümün sebebi o babanın ta kendisidir. İş bu yazının konusu Saddam, Uday, Kusay ve kanlı Musul baskını falan değildir. Onlardan daha ötedir. Daha evrensel bir trajediye ilişkindir. Saklandığı delikte oğullarının kanlı ölüm fotoğraflarına bakan babanın, gerçekte o trajik sonun kaderini ta başından beri yazan insan olduğunu başkaları bilmese de o baba bilmez mi? Ömrünü bir diktatör olarak geçirmeyi azmetmiş adamın, çocukların ana rahmine düştüğü andan itibaren sahneye koyduğu kanlı oyuna yeni aktör varisleri atadığını da biliyor olması gerekmez mi? Bilmekten öte, bunu kim bilir nasıl da planlamıştır. Çocuklar gün gelip de o yolun yolcusu olacaklardır. Bir Musul sabahında, ölüp gittiklerinde 40'lı yaşlarına varmakta olduklarına bakıp, özgür iradeleri de sorgulanabilir elbette. Lakin sıradan insan ihtiraslarını bile vakti gelince körükleyen kahrolası iktidar oyununun cazibesi, daha çocukken altın tepsiyle oyuncak sepetine bırakılmışken, kim kurtarabilir kendini muhteris kasırgaların anaforundan? Baba, reddetmeyi asla akıllarının ucundan dahi geçirmeyecekleri bir miras terekesini alınlarına silinmez bir kader olarak nakşetmiştir. Kutsal kitapların evrensel kader tartışmalarından çok daha kaçınılmaz ve çok daha kaçılmaz bir yolun sonu öyküsü, kanlı fotoğraf kareleriyle gündeme gelmiştir. Özeti şudur. Babaları o Saddam olmasaydı, oğulları o Uday, Kusay olmayacaklardı. Gün gelip kanlı bir baskında da ölmeyeceklerdi. Mesele, onların bu işte hiç günahı yoktur meselesi değildir. Mesele, günah meselesi de değildir. Mesele, babaların oğullarına çizdiği kaderi ve oğullarına dayattığı mecburi hayatları sorgulamaya başlaması davetidir. Yani, ille de günahlar değildir söz konusu olan veya günahkarlar. Ya o çok talihli sayılan öteki veliahtlar? Babalarının sanayi imparatorluklarını üstlenmekten başka hiçbir şansları olmayan, kendilerine başka hiçbir seçenek bırakılmayan öteki Zenda mahkumlarına ne demeli? Ya da babalarının siyasi ve ideolojik miraslarının gölgesinde bir ömre pranganananlara? Saklandığı delikte sebep olduğu cinayetin oğullarının bedenindeki kanlı izlerini seyretme acısını yaşayan babanın durumu açık bir trajedidir. Lakin kurşun yaralarının hepsi bu kadar açık ve aşikar olmayabilir. Yanardağ dersleri. Dünya panikte. Yanardağ külü taşıyan bulutlar hala geniş bir coğrafyanın üzerinde dolaşmaya devam ediyor. Ne tuhaf. İzlanda hepsi 320 bin nüfuslu bir ülke. İstanbul'un bazı semtlerinde bile İzlanda'dan daha fazla insan yaşıyor. Ama 320 bin kişinin yıllardır iç içe yaşadığı bir sorun, yüz milyonlarca insanın felaketi haline dönüşebiliyor. Aslında bu olay İzlanda'nın dünya gündemine ikinci oturuşu. İlki 1980'lerdeydi. Soğuk Savaş'ın sonunu getiren Reagan, Gorbaçov zirvelerinden biri nedense bu soğuk ve tenha kuzey ülkesinde yapılmıştı. Başkent Reykjavik'e gidebilmek için uçak bulmamız bile dünyanın en zor işlerinden biri olmuştu. Gittiğimizde de şehrin birkaç oteli dar gelince bizim gibi dünyanın her yanından gelen bine yakın gazeteciyi İzlandalılar evlerinde misafir etmişti. Kendimizi 80'lerde Ankara'ya 23 Nisan için gelen dünya çocukları gibi hissetmiştik. Hayatlarında ilk kez yabancı gören ev sahiplerimiz müthiş konukseverdi. Onlar ilk defa yabancı görmüş, bizse onların her gün başlarını çevirdikleri yanardağ görüntüsüne ürpererek bakmıştık. Neden böyle bir ülkede yaşamayı seçtiklerini ise bir türlü anlayamamıştık. Alt tarafı 320 bin kişi. Nereye göç etse kendine yeni bir yurt bulurdu. Ama gittikleri yer onların yurdu olur muydu? Evet, yanardağ derslerinin ilki buydu işte. Dünyanın en tepesinde, çoğunluğunu buzulların oluşturduğu bu soğuk, karanlık ve tenha ülkenin insanları içinde, memleket kavramının ifade ettiği, sizin yurdunuza sevginizden ve hasretinizden zerrece farklı değildi. Üstelik yaşam, faal yanardağların korkutucu dumanları altında sürüp gidiyordu. Yanardağ derslerinin ilki buydu. İkincisi, derinlerde bir yerde hep var olan ama sizin unutup yok saydığınız sorunlar gibiydi yanardağlarda. Gün gelip en kızgın dumanları ve ateş sellerinden lavlarıyla hatırlatırdı kendini. Yıllar önceki bir yazımda deprem sonrası herkese kendini öğreten pay hatlarını ilk kez metafor olarak kullanıp Kürt sorunundan sosyal problemlere kadar Türkiye'nin derin fay hatları üzerinde yaşadığını söylemiştim. Tıpkı depremin fay hatları gibi biliyor ama görmezden geliyorduk. Yanardağ daha da beteriydi. Her zaman patlayabileceğini biliyor ama ne zaman patlayacağını bilmediğimiz için yok sayıyorduk. Gözümüz kör, kulağımız sağır oluyordu sosyal ve bireysel yanardağlarımızın erken uyarılarına. Ama bir gün patlıyordu işte. Bu ikinci dersti. Üçüncü ve o kül bulutlarını ürettiği derse bütün insanlık içindi. Doğanın karşısında herkes çaresiz ve herkes eşitti. İngiliz, Alman, Fransız, Çek, Hollandalı ve Amerikalı ya da zengin, yoksul, alim, cahil, siyah, beyaz veya çekik gözlü. Ne ırkları ayırt ediyordu, ne dilleri, ne sınırları. Herkesin gökyüzünü aynı hızla kaplıyordu kül bulutları. Şimdi artık herkes eşit ve herkes Paris'te çaresiz bir İzlandalı. Bugün günlerden Haziran. Yeni milenyumun ilk yazına yazılmış bir güzelleme. Takvimlere yaz gelmiş haberin yok. Bugün günlerden Haziran. Resmi tabiat tarihi yaz mevsiminin başlangıcını daha başka bir güne işaretlemiş. Lakin asıl gün bugün. Bugün 1 Haziran 2000. Bugün günlerden Haziran. Güneş yavaş yavaş daha çok gösterecek yüzünü. Sular ısınacak denizin kumsala vurduğu her dalgada. Ağaç gölgeleri kıymete binecek. Soslayacaksın saat başlarında, susadığında ve her yaz şarkısında aşık olduğunda anlayacaksın ki bugün günlerden Haziran. Takvimlere yaz gelmiş, haberin yok. Bu yaz hepimiz için milenyumun ilk yazı olacak. Geçen yaz eski milenyumun son yazıydı. Bu kadar mı olur? Bu kadar mı unutulmaz olur eskimiş bir yazı? Bu kadar mı vurur silinmez mührünü hafızalara? Ah o geçen yaz! İçinde ne bir ilk aşkın fırtınaları, ne ikinci baharın gelip geçici yaz yağmurları, ne civelek sevda şarkıları. Hiçbiri yoktu ancak, hiçbir yaz da bu kadar unutulmaz olmamıştı geçen asrın tarihinde. Hele bir gazetecinin o son yazı. O geçen yazın ilk günleri mesela. Yer, Mudanya sahilleri. Güneş sıcak ama yakmıyor. Deniz sakin ve dingin bir maviliğin sonsuzluğunda ruhlarımızı yıkıyor. 5-10 deniz mili ötede, yalnız bir adada, yalnız bir adam da 15 yıllık günahlarından yıkanıp arınmaya çalışıyor ama ne mümkün. Kolay mı silmek nafile bir savaşın kan izlerini? Adadan dönen deniz otobüsünün son seferindeki gazetecilerin ellerinde 15 yıla kesilmiş faturanın fotokopileri. Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca. İmralı'ya bir daha hiçbir deniz otobüsü sefere kalkmadı. İmralı'dan bir daha hiçbir deniz otobüsü seferden dönmedi. Dönmeyecek de. O son seferdi. Haftalar boyu yakın tarihin uzun hesaplaşmasına tanık olanlar için ne kadar ağır bir yüktü 1999 yazının Haziran günleri. Son seferden dönen gazeteciler üzerinde asrın davası yazılı dosyanın kapağını kapatıp tatile çıktılar. Bu kadar yük yeterdi. Ya da onlar öyle sandılar. Asrın davasının kapatılmasından sonra daha 2 ay geçmemişti ki yer gök sarsıldı dehşetli homurtularla. Tarih 17 Ağustos saat 3.02. Ertesi gün gazetelerine asrın felaketi manşetlerini atacaklarından habersiz gazeteciler deniz ve yaz uykularından uyandılar. Denizin sakin çırpıntılarının, çınaraltı serinliklerinin, uzun, boğucu ve nice aşklara gebe yaz gecelerinin içinden fırlayıp toz toprak bir kıyametin içine düştüler. Kim bilebilirdi bir gün önce yosun ve fesleğen kokularını içine çekmeye çalışırken bir gün sonra ceset kokularından sakınmak için maskelerle dolaşacağını sokaklarda. Şarkıların ve hoyrat bağırışların yerini alacak ölüm sessizlikleri ve sadece 3 kelime. Sesimi duyan var mı? Nasıl unutursunuz, nasıl unutabiliriz bugün günlerden Haziran? Takvimlerde yazın ilk günü ve ben milenyumun bu ilk yaz mevsiminde asrın o son yazını hatırlıyorum nedense. Koca bir asrın unutulmayacak ne kadar olayı varsa o son yaza sıkışmıştı sanki. Asrın her bir şeyi asrın son yazında temerküz etmişti. Hepimizi hayatımıza dair hesaplaşmaların görünmez temerküz kamplarında toplayarak. Şimdi hürüz. Ne varsa geçen bir asırda hesabı görülecek, görüldü bitti geçen asrın son yazında. Tarih 1 Haziran 2000, günlerden Haziran. O yazı hatırlarsak şayet, bu yazın bize sunacağı bütün ümitlere ve saadetlere yelken açabiliriz cümbür cemaat. Nelerden korktuğumuzu unutmazsak geçen asırda, korkulacak hiçbir şey kalmaz yeni asırda. Çıkarın yazdıkları sandıklardan, bugün günlerden Haziran. Aşk tek kişiliktir abiler. Evet, aşk tek kişiliktir. Bunu söylüyorum. Şöyle ki, çok sayıda insan aynı kişiyi, aynı şarkıyı, aynı hikayeyi aynı anda sevebilir. Veya aynı sanatçıyı, veya aynı takımı, veya aynı şeyi, o şey neyse artık, aynı anda sevebilir. Bunda mahsur yok. Lakin, çok sayıda insan aynı kişiyi organize olarak hep birlikte sevmeye başlarsa, sevminin kurallarını, sevmenin raconunu belirlemeye başlarsa, bu hastalıklı bir durumdur. Aşk tek kişiliktir abiler. Aynı şeyi seviyor olsanız da karışamazsınız ötekinin aşkına. Karışmayın ötekinin aşkına. Bırakın herkes istediği gibi sevsin. İstediği gibi terennüm etsin sevgi sözcüklerini kendi öz lisanında. İstediği gibi aksın aşkın şarkıları kendi damarlarında. Fan kulüpler, taraftar organizasyonları, sevenlerin birliktelikleri vesaire vesaire. Ortak şarkıları, ortak sloganları, ortak yürek çarpıntılarını paylaşıyorlarsa mesele yok. Aynı ortamda ya da farklı mekanlarda. Ancak kendi sevme raconlarını ötekilere de dayatmaya başlıyorlarsa, aşk gemisinin ser dümenliğine soyunuyorlarsa, rotayı kendi diledikleri istikametlere zorluyorlarsa, o gemi batar sonunda. Zaten ve esasen aşkın yüzlerce yolcunun aynı anda taşındığı ortak bir gemisi de yoktur. Aşk tek kişilik sandallarla gider yoluna. Bir tek yürek rüzgarla doldurur kendi yelkenlerini. Bir tek bilek asılır küreklere. Aynı limanı ve aynı denizi sevebilirler. Aynı liman ve aynı denizlere demirleyebilirler. Lakin tek bir kaptanın seyir diktatöryasına teslim edemezler notalarını. Aşk reddeder tüm diktaları. Aşk sevmez mahpuslukları, aşk özgürdür, dinlemez dayatmaları. Taraftar birliktelikleri iyidir. Ortak şarkıları dillendirirler milyonlarca yüreğin notalarıyla. Lakin sevdikleri şeyi idare etmeye başladığında ve idaresine karıştığında başlar hastalıklar. Şiddetin tohumları öyle ekilir mesela. Fan kulüplerine itiraz olamaz. Lakin öteki sevenlerin davranış kodlarını da belirlemeye başlarlarsa, hormonlu saplantılar çıkar ortaya. Ötekilerin yürek çarpıntılarını duymak iyidir. Lakin ötekilerin yürek çapına karışılmamalıdır asla. Misalleri çoktur. Saymak da bitmez. Herkes bilir zaten kendi sevda masalında. Kimse ötekini karıştırmaz kendi aşkına. Velhasıl aşk tek kişiliktir abiler. Aşk örgütlenemez. Aşk organize olamaz. Kimse ötekinin aşkını nasıl yaşayacağına karışamaz. Organize olma durumları hasıl olursa o çok bilinen fıkranın bir konusudur ki aşk da zaten o mahalde dolaşmaz. Azınlıkta kalmanın dayanılmaz azameti. Kuşkusuz bu yazının konusu olan azınlığa güzellemenin Avrupa Birliği ilerleme raporunda zikredilen azınlık kavramıyla doğrudan bir ilgisi yoktur. Lakin o raporun gündeme getirdiği azınlık tartışmalarında esinlendiği de su götürülmez bir gerçektir. Rapor açıklanır açıklanmaz Avrupa'nın kendilerini azınlık olarak tanımladığı topluluklar hemen seslerini yükselttiler. Zinhar, biz azınlık değiliz. Öyle ki 70 milyonluk bir ülkede ne yazık ki 5-10 kişi kalmış, Ermeni, Rum, Musevi cemaatleri dışında kimse kendini azınlık olarak nitelemeye yanaşmıyordu. Herkes çoğunluktu sanki. Herkes çoğunluksa azınlık kimdi? Ya da hiç azınlık yoksa çoğunluk diye bir şey olabilir miydi? Eğer çoğunluk diye bir şey yoksa azınlık da yoktu. Çoğunluk ve azınlık yoksa hiçbir şey yoktu. Birbirinden farkı olmayan ve birbirinin aynı olan gruplardan oluşan toplulukların üst kimlikte bir adı olsa da o topluluklar gerçekte yaşayan organizmalar olabilirler miydi? Biliyoruz, azınlıklarla ilgili süren tartışmalarda azınlık olmadığını iddia edenlerin derdi başkadır. Onlar farklı olmadıklarını söylemiyorlar elbette. Dahası farklılıklarıyla yaşamak istiyorlar. İstedikleri tek şey farklılıkları yok edilmeden eşit bireyler olarak kabul görmeleri. Yani farklılıklarıyla birlikte çoğunluk kümesinin içinde yer alma arzusu. Ama işte sonuçta çoğunluk kümesinin içinde yer alma arzusu. Bu arzuya bir şey diyeceğimiz yok. Bu talep toplumsal düzeyde etnisite, dil, din, mezheple ilgili köklere dayanıyorsa söylenecek bir şey olmayabilir. Ama sorun bireysel köklerle ilgili ise o zaman yaşasın azınlık olmak, o zaman kahrolsun çoğunluk kümesinin içinde yer alma arzusu. Hayatı azınlıklar kazanır. Yalnızlıkların, benzersizliklerin, başkalarının hissetmedikleri derin acıların ve dayanılmaz doğum sancılarının içinde beslenir en büyük muvaffakiyetlerin ebeveynleri. Farklılık yetmez bir başına. Farklılık hiçbir şeydir hatta. Köküne kadar azınlıkta kalmak gerekir. Çoğunluğun ıslandığı yağmurlarla ıslanmadan, çoğunluğun kavrulduğu güneşte kavrulmadan. Yani çoğunluğa ait nimetlerden, zerrece yararlanmadan, kendi nimetlerinin gizli bahçelerinde yeşermektir bir başına asıl olan. Çoğunluk haklarını istemiyorum, azınlığımı rahat bırakın yalnızlığımda diye haykırabilmektir gerektiğinde. Ya da hatta hiçbir şey istememektir çoğunluktan yardım babında. En ölümsüz besteler azınlık mahfillerinde bulmuştur notalarını. Ve en şaşırtıcı icatlar azınlıkta kalanlarındır. En büyük kıtaları azınlık kâşifleri keşfetmişlerdir bir başına uzun yolculuklarda. Bütün nehir romanlar azınlık mezhebinin peygamber kalemlerinden çıkmıştır sessiz şafaklarda. Filozoflar ve tarihin akışını değiştiren adamlar, devasa orduların karşısında azınlık tugaylarının komutanlarıdır aslında. Velhasıl çoğunlukta kalanlar çoğunluğun cüzleri olup azalırken parça parça azınlık olanlar çoğalırlar yalnızlığın bereketli yağmurlarında. 18. ayrımın sonu sayfa 313.